podcast dinle.
Efendim iyi akşamlar dileyerek söze başlayalım her zamanki gibi. Bundan önceki konuşmamızda birkaç hatta konuşma sadece bir tane değil. İdea'nın şöyle ne yapmıştık? Bir ağaç resmi herhalde çizdiydik. Bu ne olsun? Bir çam ağacı. Bu idealar aleminde bir varlık, bir idea nedir? Ağaç ideası olsun. Ve bunun zihindeki yansıması kavram. Değil mi? Böyle dedik.
Evet hocam.
Bir de bunun görünürlükler dünyasında bir karşılığı var. Nedir o? Herhangi bir görünen somut ağaç. Bir ne diye ne olsun? Çam olsun. Akasya olabilir, o olabilir, bu olabilir. Bu bir var olandır. Karşılaştığımız ne varsa var olan dedik bunu. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bu kişi bu görünürlüğü algılıyor. Bu algılamanın da nasıl olduğunu gördük. Daha sonra Aristoteles'te biraz daha ayrıntısıyla göreceğiz tekrar. Bazı konuları tekrarlamaktan kaçınamıyoruz. Bunların başında da bilgi edinmenin kökenlerini. Çünkü felsefenin asıl işi bu. Bunu görüyor. Bu kişi karşılaştığı şu görünürü algılıyor. Nasıl algılıyor? Bu görünen ile zihnindeki kavramı uyuşturarak, çakıştırarak. Şimdi şu kavram geneldir. Genel bir ağaç şekli, genel olanlar belirli değildirler. Aşikar değildirler. Günümüzün çakma deyişiyle net değildirler. Genellikler. Genelliği özelle bir araya getirmek lazım. Felsefe dilinde özel olana özel demiyoruz. Cüz'i diyoruz. Yine bir nerede ne idüğü belirsiz bir uydurma var. Tikel diyorlar. Nereden gelir? Tikel diye bir söz Türkçe'de yok. Tekil var ama tikel yok. Nereden geldiği belli değil. O yüzden ben bunu hiç kullanmıyorum. Tamamıyla saçmalık bir şey. Cüz'i tek olandır. Tek olanın eşi bulunmaz. Canlılarda bu böyledir. Canlı olmayanlarda cüz'iliği tam olarak tespit edemezsin. Çünkü her canlının kendine mahsus bir genetiği vardır. Bunun eşi menendi bulunmaz. O bakımdan bütün bu söylediklerimin binasını inşa eden Aristoteles'tir. Ve Aristoteles'in dayandığı arka plan hep canlıdır. Organik varlık alanıdır. O bakımdan cüz'i diyorsa tek olana, o tek olan canlı olması lazım.
Sizin birey dediğiniz şey?
Birey dediğimiz şey, birey ile cüz'i arasında bir fark var mı? Birey daha bir insanileşme emaresi gösteriyor. İnsana benzerlik oluyor tespit ettiğimiz görünürde. Cüz'i daha geneldir. Biraz önce söylediğimle çelişir mahiyette söyleyeyim. Mesela çakıl taşının da cüz'isinden bahsedebiliriz. Her ne kadar genetiği yoksa da çakıl taşının eşi vardır. Birebir eşi vardır. Kum tanesinin eşi vardır. Bunlar canlı olmayanlardır. Burada ele aldığım mesela şu bir canlı olmayan, bu bir cüz'idir. Tektir. Ve bu teki tek olarak kavrayamıyorum. Bunu görüyorum burada. Şunu şöyle alıyorum. Bunu bendeki tümele eski klasik dilimizde buna kül denilirdi. Arapçadan gelen kül denilirdi. Tümele bağlamadığım takdirde anlam taşımaz. Anlam taşımadığı sürece de bilgi halini almaz. Bunu gördüğümde bu bir tebeşir demem gerekir ki bu daha bilgi değil ha. Sadece bir anlamdır. Nedir sorusunun cevabıdır. Bu nedir? Tebeşirdir. Bilgi bu anlam belirlemesi üstüne yüklediklerimle teşekkül eder. Yani bu ne işe yarar? Yazmaya yarar. Nerede yazar? Kara tahtada yazar. Bu soruların cevaplarını bir bütün haline getirdiğimde bu cüzün anlamından bilgi üretmiş oluyorum. O tek olan şu cüzün anlamını başka bununla görev görür. Bu da benim bir uydurmamdır. Görev görür. Nedir bu? Fonksiyonel.
Yani amacını bilmek hocam biraz. Öyle diyebilir miyiz?
Fonksiyonel görev görür açıklamasını verdiğimde şununla ilgili olarak dediğin gibi hangi amaca zaten amaç olduğu vakit sonunda verdiğimiz yaptığımız açıklama görev görür cinstendir. Fonksiyoneldir. Anlaşılıyor mu? Görev görür bir açıklamada bulunmuş olur. Ve bu bize bilgiyi veriyor. Bilgiyi sunuyor. Şimdi şu ağaç ile cüz'i bir ağaç ile tümel olan tümeli dile getiren kavram arasında bağlantıyı kuruyorum. Bu bağlantı kendiliğinden olmuyor. Bu bağlantıyı bana birisinin öğretmesi lazım. Yani ben şu kavramı hatırlıyorum. İdea aleminde vaktiyle görmüş olduğum ağacı zihnimde canlandırıyorum. Ama bu bir öğrenmeyi gerektirir. Kendi kendine olmuyor. Hatırlama. Anamnezis. Kendi kendine olmuyor. Bu bana öğretilmesi lazım. Artı zihnimde ışıyan ideanın yansısı ile karşılaştığım var olan, görünür var olan arasındaki bağlantıyı da kurmam lazım. Bu da bir öğrenimi gerektiriyor.
Bu da aklı kullanmayı öğrenim oluyor bu, değil mi?
İkisinde de akıl var. Her bilgi edinme işleminde unutulmaması gereken husus, akıl başrolü oynar. Duygu var. Ama o duyguyu yönlendiren, yöneten akıldır. Hayvanda da duygu var. Duyu da var. Hayvan. Önce zaten duyu var. O duyu duyguya dönüyor. Ama hayvan duygusu üzerine düşünemez. O duygu doğrudan doğruya hayvanı yönlendirir. Yönlendirirken orada yürürlükte olan hayvana içkin bir mekanizma var. Kısaca buna biz içgüdü diyoruz. Genetik yapısı hayvanı idare eder diyelim. Hayvan türlerine göre içgüdüler değişir. Değişen içgüdüler çerçevesinde de hayvanın yönelimleri farklılaşır. En bize yakın iki hayvan türü mesela kedi ile köpek. İkisinin tepki gösterdiği dış uyaranlar farklıdır. Bir belirli bir uyarana köpek karşılık verirken kedi tınmayabilir. Yahut tersi mesela. İkisi aynı uyarana birlikte cevap veriyorlarsa bu onların tabiatından ileri gelmiyor. Bizim müdahalemizden ileri geliyor. Evcilleştirdiğimizden, o tarafa yönlendirdiğimizden.
Onu soracaktım. Şimdi hayvanı evcilleştirme de bir eğitim süreci değil mi hayvan için?
Gayet tabii. Türler yükseldikçe, ki şimdi evrimciler beni lanetleyecekler. Çünkü evrim amaçsız yürüyen bir süreç diyecekler. Ben öyle görmüyorum. Aşağıdan yukarı çıkan bir basamaklaşma var. Bana göre. Benim anlayışım gerici bir anlayıştır. İslam'ın tekamülcü şeysinden hareketle söylüyorum bunları. Bu kadarcık da benim hakkım olsun. Aşağıdan, yani en basit yapıdaki canlılardan insana doğru bir basamaklaşma olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi bu biyolojinin bir kolu olan evrim biliminin kabul ettiği bir şey değil. Nötrdür evrim, evrimcilere göre, evrim bilimcilere göre, öyle diyelim. Bana göre değil.
Siz bir değer atfediyorsunuz.
Bir değer atfediyorum, evet. Her neyse, yükseldikçe şeyler, türler, Yani insana yaklaştıkça özellik babından içgüdünün etki sahası azalır, sınırlanır. En üstteki türlerde, atlarda, fillerde, yunuslarda, kargalarda, şahinlerde, kartallarda, atta, itte, ne bileyim, balinada, içgüdünün boşalttığı saha öğrenmeyle doluyor. Çok kısıtlı bir öğrenme olayı vardır. Bunu yıllar ve yıllar önce bir deneyimde tespit etmiştim. Yani deneylerimden birinde bunu gördüydüm. Yeni doğmuş olan bir kedi yavrusunu tecrid ettiğimde annesinden ve başka kedilerden o yavru kedi miyavlamıyordu. Ne zaman tekrar şeye katıldı, işte annesine ve başka kedilerin arasına girdi, miyavlamaya başladı. Ya bunu ben kendim tespit ettim. Başkaları etti mi etmedi mi bilmiyorum. Bu çok basit bir deneydi. Benim biyoloji her olayda olduğu gibi klasiktir. Öyle fazla şeyi tahammülüm yok. Öyle moleküler biyolojiydi, moleküler genetikti falan. Moleküller girdi mi zaten ben başlıyorum karıştırmaya. Gözlemdir benim bütün derdim. Yatarsın bir çalını çırpının arkasında hayvanı ve hatta bitkiyi, bitki üzerinde de bu gözlem yapılabilir. Uzun süre sabırla gözlemlersin davranışlarını. Ondan sonra tabii ki o davranışlara yol açan altta yatan bir takım unsurlar var. Bunları da görmek lazım. Ama günümüzde bu aşırıya götürülüyor. Sadece o altta yatan unsurlar inceleniyor ve üst yapı gözden tamamen uzak tutuluyor. Hayvanın davranışı, davranış biyolojisi, etiyoloji derler buna Frenkçe'de, o davranış biyolojisi yahut davranış bilim gözden uzak tutulur. Ona değer verilmez. Varsa yoksa, hatta yine olmayacak bir şey, moleküler genetik bölümleri var. Genel biyoloji bölümünün bir parçası değil. Başlı başına böyle bölümler var artık. Özellikle tabii bütün atılımların merkezi Amerika Birleşik Devletleri ve onun işte yan kuruluşu Kanada'da falan böyle şeyler var. Olmaz bunlar. Biyolojinin öbür kollarıyla işbirliği halinde olması lazım. Bir anlam kazanabilmesi için. Her neyse, belki bunda da yanılıyorumdur. Gelelim biz tekrar buraya. Demek ki bu üçgen kendiliğinden oluşmuyor. Bu eğitilmeyi gerektiriyor. Burada eğitim başta gelen şarttır. Eğitim, daha önce dedik, insanın esasını teşkil ediyor. Bu olmadan insanlaşamıyorsun. Eğitimde iki unsur baş tacı edilir. öğreten öğrenen öğreten ile öğrenen vardır. Kendi kendine öğrenemezsin. Kendi kendine hiçbir iş yapamazsın. Doğuştan hürdür insan. Evet. Doğrudur. Ama hürlüğü de öğreniyoruz.
Hür olma potansiyeliyle doğuyoruz.
Doğuyoruz. Demin dedim ya, hayvanın içgüdüsünün yönlendirmesi söz konusudur. Tamam mı? O içgüdünün niteliğini tespit edemiyorsan o hayvandan yararlanamazsın. Misal, kedi fare tutar. Hayır arkadaş. Her kedi fare tutmaz. Fare avlamaz. Fareci kediler vardır. Fareci olmayan kediler vardır. Nereden anlayacaksın? Küçüklükten hayvanı ava alıştırarak. Onun özel bir terbiyesi vardır. Buna cevap veriyorsa o kedi fare avcılığına çıkar. Yoksa ondan bir sonuç alamazsın. Ama eğitmen lazım. Durduk yerde fare çıktı evde. Hemen dışarıda bahçeden, sokaktan bir kedi tutayım. Hayır. Bundan bir şey çıkmaz. Bakmaz bile, yüzüne bile bakmaz farenin. Herhangi bir şey gibi. Yahut da fare çok yaklaşırsa tıslar, kendini korumaya alır falan ama avcı kedi farenin peşini bırakmaz. Tıpkı av köpeği gibi. Anlatabiliyor muyum? Av köpeği olmayan bir köpek de çıkamazsın ava.
Bir alt ırka mensup olmalı yani.
O bütün bunlar kuvve olarak o hayvanlarda var. Ama belli bir yöne doğru eğitilmesi lazım. Halbuki insanda kuvveler belirsizdir. Her yöne yönlendirilme ihtimali vardır. Baskın olan kabiliyetlerimiz var. Bunları keşfetmek son derece zordur. Baskın olmayan kabiliyetleri işletirsen bir şey çıkar mı? Çıkar. Yine çıkar. Vaktiyle Doğu Almanya'da yaşıtım olan bir gençle arkadaş olmuştum. Ve Doğu Almanya komünist rejimdeydi. Her şey gibi öğrenim de planlıydı. Oturuyor adamlar merkezde, planlıyorlar. Diyorlar ki bizim şu kadar mühendise, şu kadar hekime, hemşireye, ne bileyim ben ona buna ihtiyacımız var. O. Mesela arkeoloğa ihtiyacımız yok. Ve üniversite giriş sınavlarında arkeolojiye başvurduğun takdirde red cevabı alıyorsun. O arkadaşım arkeolog olmak istiyordu. Liseyi bitirmiş, arkeoloji okumak istiyordu. Başvurusuna olumsuz cevap verdiler. Dediler ki bizim bu yıl alacağımız adamlar işte şu mühendislikler, her mühendislik de değil. Belirli bir takım mühendislikler tespit etmişler. Bunlar da alınır. Falanca tıp konusunda adam alınacaktır filan falan. Böyle bir yelpaze çıkarmışlar. Bunların dışında aday alınmayacak. Ne yapacaksın dedim. İki ihtimal var dedi. Ya okumayacağım, üniversiteye girmeyeceğim. Ya da istemediğim bir konuyu seçeceğim. Dedi ki bunu yaptı. Hiç istememekle birlikte elektrik mühendisliğine girdi. Demek ki onda başat olan kuvvenin yerine bir başkasını konuşturabiliyor insan, insan olduğundan ötürü. Kedi türüne mahsus olmayan bir verimi kediden bekliyorsan yaptıramazsın bunu. Bir sürü öyle özelliği vardır. Mümkün değil, yaptıramazsın. Beceremez. İnsan düşünen bir varlık olduğundan duyguları el vermese bile düşünmesi el vermeyen duyguları o istikamete yönlendirebiliyor. Biliyor muyum? Belki sonra tabii temasımız kesildi o. Ben bu dediğim 1963'teki bir olaydı. Belki arkeolojiye sonradan girmiştir, intisap etmiştir. Nitekim başka tanıdığım bir arkadaşım, yani başka bir arkadaşım tanıdım, tabii ki tanımam lazım. Yoksa arkadaşım olmazdı. Felsefe okumak istediğinden ötürü, sevdiği kızın ailesi hayır dediğinden dolayı o da elektrik mühendisliği okumuştur. Daha sonra şeye geçmiştir, felsefeye geçmiştir mühendis olduktan sonra. Yani insan her türlü cambazlığa müsait. Nesinden ötürü? Aklının plastikliğinden ötürü.
Bu adaptasyonun da en güçlü olmasının sebebi bu tabii, belki.
Tabii. Bütün ortamlara uygun yaşayabiliyor. Afrika'nın ortasından çıkan bir zenciyi ben Kuzey Kutup Dairesi'nde tanıdım. Ona. Ve benden çok daha rahat yaşıyordu. Ben iliklerime kadar üşürken, titrerken o artık alışmış yıllardır orada yaşaya yaşaya. Bana mısın demeden götürüyordu işini. Kutup dairesinden de çıkan eminim öyle birini tanımadım ama bir adam da belki ekvator kuşağında rahatlıkla ama onu da tanıdım tabii ta Narvik'ten gelen bir Norveçliyi Malezya'nın güneyinde ekvatora birkaç adım kala bir mıntıkada rastladım konuştuk. Sohbet ettik, ahbaplık ettik vesaire. Sadece şey dedim bunu, ama fazla güneşe çıkma, apak bir teni vardı, kanser olursun sonra. Yani tedbirini alabiliyorsun. Her iklim şartına, hatta dünyaya hiç benzemeyen merih ortamında yaşayacak insanlar, yani sizin çocuklarınız, torunlarına da bile gerek yok. Çocuklarınız büyük ihtimalle Merih'te yaşayacaklardır.
Mars yani.
Mars, evet.
Bilmeyen olabilir hocam belki de o yüzden.
Mars'ta yaşayacaklar. Evet, demek ki bu öğreten ve öğrenen arasında cereyan eder. Bu temel öğrenimdir. Tamam mı? Bu eğitim temel öğrenimdir. Ve bu temel öğrenimi üstadımız 6 yaşından başlatıyor. şu olağanüstü öngörüye bakın. Çocuk bahçeleri lazım diyor. Eflatun çocuk bahçesinden bahsediyor. Almanca'da Kindergarten dedikleri olay. Çocuk bahçesi Türkçesi. 6 yaşından itibaren efendim bu bahçedir, bahçe değil. Bu da bir türlü anlam veremediğim bir zırvadır. Bağ yok mu bağ? Bağ. Biliyoruz değil mi bu bağ? Bu bağ. E bu ç küçültme ikidir. Küçük bağ demek. Bu nereden çıkıyor? Nasıl bir rezilliktir bu şu? Hiçbir manası yok ya. Yani kökü kökeni olmayan ne varsa buna talibiz, buna kulaç atıyoruz. Bunun aslı bağdır. Küçük küçük bağ, bahçe, o çe küçültme ekidir. Bu kadar basit ya. Niye bu var da, bu yazılıyor da, bu çiziliyor da, niye bu farklı bir şekilde yazılıyor. Bunun aslı budur. Neyse, seyircilerimiz diyecekler ki gene bu adam çıldırdı. Biz bunu çıkaralım. Çocuk bahçesi.
Bu sert ünsüz benzeşmesi var ya Türkçe dil bilgisinde. O yüzden yapıyorlar hocam. H ile Ç yapıyorlar. İşte o fıstıkçı şahap diye öğretirlerdi hatta.
Oturmuş bir dilde sözlerin aslı esastır. Esası, sözün esası ne? Mesela ne bileyim ben, Bahrettin böyle yazılmaz kardeşim. Saadettin T ile yazılmaz.
D ile yazılır.
D ile yazılır. Bu dinle ilgili. Dinin denizi.
Dintin oluyor ama bizde artık. Ha? Dintin oluyor bizde hocam.
Tintin gidiyor.
Tintin oluyor evet. Ya o zaman koyma çocuğuna, madem ki bu dine düşmansın, koyma bu adı. Ya bu ya, olacak iş mi bu? E, 6 yaşında başlıyor eğitim. Ve çocuğun yaşı büyüdükçe öğretim, eğitimin yerini almaya başlıyor.
Bir şey sorabilir miyim burada? Şimdi çocuk bahçelerine ihtiyacımız var demiş ya Eflatun. Evet. Bu çocuk bahçesinden kastı, ya bir noktada bir oyun alanı gibi
oyun
bir
alanı. Şey. Aynen. Oynarken öğreniyorsun. Doğal eğitim, çünkü doğal bir süreç olarak yürüyor. Söyledik ya bunu 10.000 kere. Tekrarladık ta Sümerlerden beri. Doğal bir süreç olarak. Yani doğaldan kasıt nedir? Tabii ki doğadaki gibi değil ama toplumun içindesin. Kültür çerçevesinde yaşıyorsun. Özellikle sen oturtulmuşsun, çivilenmişsin. Zihnine bir takım bilgiler boşaltılmıyor. Doğal bir şey içinde. Kendiliğinden neredeyse yol alan bir öğrenme süreci var.
Son dönemlerde Finlandiya bu eğitim metoduna döndü hocam. Bu disipliner eğitim metodundan bu bahsettiğiniz çocuk bahçesi dediğimiz kavramı hayata geçirdi ve çok ciddi anlamda başarılar elde etti.
Türkiye'de de şu an uygulanan evet. Bazı ekoller var bu. Şimdi ismini vermeyelim, reklam olmasın ama.
Sonuçta çok görünen olaylarla bağlantılar. İşte ne yapıyor çocuk? Soruyor, bu nedir diyor. İşte bu şudur deniliyor. Bu ne işe yarar? Şu işe yarar. şöyle kullanırsın. Çocuğun ortamına göre kırlık bir sahada yaşıyorsa hayvanları gösterirsin. Hayvanların nasıl çoğaldıklarını görür. Görerek edinir. Bunlar hep görerek edinilen olaylardır. Görmenin mümkün olmadığı yerde görmeye en yakın işitme veya koklama kabiliyeti aşılanır çocuğa. Kızlı erkekli, Eflatun ayırmaz. Kızlı erkekli bu eğitime tabi tutulmaktadırlar. Çünkü hayat kadın erkek bütünlüğüyle sabittir.
Bu da devrin Atina şartlarına çok aykırı bir
görüş. Aykırı bir olaydır. Eflatun'un vazgeçilmez örneği hep Isparta'dır. Hep Isparta'yı göz önünde tutarak. Eğitimde vazgeçmediği bir usul sertliktir. Disiplin ve zora alışma. Ne kadar yumuşak ortamda yaşarsan o derece zaaf içindesin. Çünkü hayat hep senin gördüğün şu andaki rahatlığı sürdürmez. Bu bozulan şartların karşısında apışıp kalmayasın. Bu her toplum ve her durum, her çağ için geçerlidir. Eflatun'a göre. Hiçbir zaman bunu gözden uzak tutmamak lazım. O bakımdan yetişen insan, kadın ya erkek, her şeyden önce beden eğitimine alıştırılması lazım. Beden eğitimi görmesi lazım. Sağlam vücutta sağlam kafa. Hipokrates'in ünlü lafı. Bugüne değin sürüp gelmiş. Ve Eflatun buna son derece önem verir. Sağlam bedende sağlam bir zihin yapısı. Beden yumuşadı mı? Düşünmemiz ve duygularımız da bel vermeye başlarlar. Geçen konuşmamda 4 ilkeden bahsetmiştim. Ne demiştim?
Basiret.
Sadakat var.
Basiret var. Hikmet var hocam.
Cesaret var. Bunlar topyekün bel vermeye başlar. Yerlerini ne tutar? Rahatçı menfaat perestlik girer işin içine. İnsanın en büyük düşmanı Eflatun'a göre çıkarcılıktır. Çıkarcılık bir zeka oyunudur. Zeka çıkarımı gözetmeyi yerinde işe yarar bir şey gibi göstermekle birlikte aslında bumerang misali beni vurur. Ben seni düşünmüyorsam hin-i hacette sen de beni düşünemezsin. Düşünmezsin değil, düşünemezsin. Seni kaldıracağım ki, senin yaşamanı temin edeceğim ki, ben de yaşayabileyim.
Hocam bu
karşılıklılıktan değil. Çünkü sana muhtacım. Dedik ya, toplumun dışında hayat yok. Eflatun'un toplumculuğu öyle çağdaş toplumculuklardaki gibi alengirli malengirli falan değil. İktisatlı bilmem ıvırdı zıvırdı şunda değil. Çok basit bir düşünme yapısına sahiptir. Ben ancak toplumumla birlikte başka insanlarla yaşama imkanına sahibim. Sümbiyozis diyor buna. Yaşam ortaklığı. Bu sonra sadece biyolojiye mal edilmiştir. Halbuki esasında toplum için düşünülmüştür. Sümbiyozis. Evet, bir şey diyecektin.
Bu çıkarcılık en büyük düşmanı ya. Bu çıkarcılığın olduğu yerde hani kul hakkı olmaz diyecektim sadece.
Yani burada herhangi bir İlahiyat, iktisat, siyaset yönünü düşünmüyor. Çok çıplak bir yaşama ortamı babında söylüyor bunu bize. Aileyi düşün. Ben ailenin diğer fertlerini eziyorsam, beni kim destekleyecek? Toplum, Eflatun'un toplumu devlet. Bir aile gibi düşünüyor ama kandaş aile değil. Ülküdaş aile. Aynı ülküler çerçevesinde toplaşmış insanların bir arada yaşaması kastediyor. Çok doğal, çok esaslı bir toplumculuk var bunun için, bu burada. Herhangi bir takıntı değil. Bir toplumcu takıntı toplumculuk değil. Şu veya bu ahlakı aşan ilkeleri düşünmüyor. Hep baş tacı ettiği ahlaktır. Her şeyde, her konuda. Ve o ahlakın bir yanardağ gibi düşünürsek ahlakı, indifa devlettir. Baş ateş şeyden çıkan, yanardağdan çıkan en baş, en güçlü ateş topu diyelim, adalet. Öğrenim nerede kendini gösterir? Aşağı yukarı 17-18 yaşında genç temel öğrenimini tamamlar. Önceleri oyundu, beden eğitimiydi. Daha sonra buna müzik, edebiyat girer ve şöyle bir 10-12 yaşları civarında hesap, yazıma, okuma vesaire başlar. Orada zaten eğitimden öğrenime doğru bir geçiş vardır. Çok yumuşak bir geçiş. Yani okula başlıyorsun, işte çocuk bahçesi diyelim, daha sonra okul geliyor. Bugünkü bakış açımıza göre bayağı ileri bir yaşta okul başlıyor. Şöyle 10 yaşlarında filan. Ve orada artık öğrenim karşımıza çıkıyor. Bu öğrenimde de baş tacı edilenler gene görünürlükler dünyasıdır.
Peki, yani bu bütün topluma mı, bu anlattığınız süreç bütün topluma?
Kadına, erkeğe, herkese. Herkese. Yine görünürlükler dünyasıyla çok sıkı bir bağlantı içindesin. Tek istisna görünürlükleri aşan matematiktir. Ahlak da, edep de görünürlükleri aşıyor ama o kadar sana yumuşak ve doğal bir biçimde yediriliyor ki farkına varmıyorsun. Ama matematikte bu becerilemiyor. Ve bayağı demin dediğim gibi ileri bir yaşta o verilmeye başlanıyor. Neden? Çünkü onun burada yansıması yok. Matematiğin yansıması yok. Sadece burada yansıması.
Kavram dünyası.
Bunu sen kültür hayatında dışlaştırıyorsun. Matematiği doğaya ekemezsin. Kağıt üstünde yazarak, çizerek dışa vurabiliyorsun. Bir, iki, gene Eflatun'un büyük bir dayağısı. Matematiği kullanılır hayata da uygulatıyor. Kullanılır hayat, pratik hayata. Yani işte gemi inşasında, geminin denge hesapları, bina inşaatında, mühendislik dediğimiz sahaya götürüyor şeyleri, bunu yayıyor. Ve o artık bu öğrenimin başlangıç safhası biraz önce söylediğim gibi 18-19 yaşlarında bitiyor.
Temel öğretim.
Temel öğrenim. Bundan sonra öğrenim yüksek öğrenimdir. O aşağı yukarı 35'e kadar sürer. Ve herkese açık değildir.
Tam da onu soracaktım hocam. Ya, bu temel eğitim bütün toplumun genelini kapsarken yüksek öğretim
herkese açık değildir. O sadece erkeklere açık bir olaydır.
Ha, kadınlar yüksek öğretim alamıyor mu?
Hayır. Felsefe, bütün her erkek de giremez ona. Daha sonraki herhalde bugün sığmayacak ama daha sonraki konuşmamda bahsedeceğim Filozoflar Kurulu'nun tespit ettiği gençlerden o öğrenime aday gösterilirler. Onlar felsefi öğrenime geçerler. Eflatun'un felsefeden kastı bütün bilimleri, ilim dediklerini kucaklayan bir ne diyelim, sanat, bir araştırma, bir düşünme olayıdır. Araştırma dedim, buna çok vurgu yapıyor orada. Son derece vurgulanan bir olaydır. O kesimde öğrenim görenler, yani o okulda, akademiyada diyelim, öğrenim görenler evvel emirde araştırmaya yönlendirilir. Teorik veya pratik fark etmez. Zaten ikisi Eflatun'da iç içe yürür. İkisi iç içe yürür. Fayda görmeyeceğim ilimden Allah'a sığınırım düsturuna uygun bir anlayışı vardır. Salt teorik Aa. Salt pratik olabilir, var, o var. Ama en güzeli, en üstün olanı teorik arka plana dayalı kullanımdır. Kullanılır bilgilerdir. Beden eğitimi çok önemli bir yer tutuyor. Onun yanında müzik var. Ondan bahsetmedim. Müzik çok önemsediği bir olaydır. Yumuşatıcı, böyle peltekleştirici cinsten müziklerden nefret ediyor. Canlandırıcı, mücadeleye teşvik edici nameler.
Marş gibi değil mi hocam?
Marş gibi. Hep kafasında zaten askerlik vardır. Eflatun'un. Hep askeri bir zihin yapısı içindedir. Müzik de böyledir. Coşturan ama başıboş coşturma değil. Mücadeleye teşvik edici anlamda nameler söz konusudur. Şiir de böyledir. Böyle pelte hale getirecek işte aşk beş şiirleri falan değil. Eflatun'un vazgeçemediği bir tutku yurt sevgisidir. Hocası Sokrates'ten ayrılır bu noktada, çok ayrılır. Sokrates bütün bir insanlığı ve dünyayı düşünür. Ben Atina vatandaşı değil, dünya vatandaşıyım falan gibi bir şeyler. Bunlara girmez Eflatun. Ha! Kavmi anlamda milliyetçilik falan yoktur. Zaten kana tapma olayı tamamıyla itilen, istenmeyen bir şeydir Eflatun'da. İnsanın doğup büyüdüğü ve atalarının yaşadığı topraklara, yurda sadakat çok önemlidir.
Kültür milliyetçiliği biraz.
Kültür milliyetçiliği diyebilirsin. Ve o toprakların idaresi, yani devlet. Oba, aile filan değil, devlettir esas olan.
Bir sonraki bölümde hocam bu ona devlet girelim. Kısmına geçelim.
Hay hay.
Süremiz maalesef ki yine bizi bıçak gibi böldü.
Efendim, iyi geceler dileyerek huzurlardan ayrılalım. Podcast dinle.